Ayrım 4.
Ortada yasa denen şeyden iz kalmamıştı. Bütün bu insanlara inme mi inmişti? Ortalığın yatıştırılması, düzenin sağlanması diye buna mı deniyordu? Biri aşağı inip Maças'a salonun dolduğunu ve konuşmacıları çağırma sırasının geldiğini bildirdi. Konuşmacıların yerleştikleri otel tam salonun karşısındaydı. Yalnız Maças'ın haber verebilmek için iyice coşan ve dipten kurtulup deniz anaları gibi yüzeye çıkan mayınlarla dolu insan denizini yarıp geçmesi gerekiyordu. Kendi yerine birini kapının önüne koydu, iyice soluk alıp otele doğru yürüdü. Sanki iki direk arasına gerilmiş bir ipte cambaz gibi ilerliyordu. Sokakların birleştiği küçük alana varmıştı şimdi. Haydut'un birinin arkadan vurma çabasını tam sırasında geçiştirip salın kenarına yapışan kazazade gibi büyük bir rahatlıkla karşı kıyıya ayak bastı. Mau Mau'larda bile böyle şeyler görülmüyor diye düşündü. Nerede yaşıyoruz, ne tür yamyamlarız biz? Kafası bunlarla dolu, Z ve Spatopoulos'a konuşmaya başlama sırasının geldiğini bildirmek üzere otelden içeri girdi. İkisini de uzun süre bekledikleri için sinirli, arenayı dolduran aslanlarla karşılaşmaya hazır buldu. 6. Ölüler konuşmaz, sırtlarında ölümün güzelliği, hiçbir ilkbahar ve tomurcuklarının bize açıklayamayacağı sırları birlikte götürürler. Soğuyan kemiklerin çevresinde oluşan tuz gibi yapılamayan açıklamalar, boğulup giden savunmalar, muhtıralar, yetki itirazları, yargılama yöntemleri, olayların yorumuyla kabardıkça kabaran toprak. Ölüler tarihin nasıl oluştuğunu bilmezler. Tarihi kanlarıyla sular, ölümlerinden sonra olup bitenleri öğrenemezler. Yaptıkları özveriyi bilmezler. Bu bilmezlik onları daha da güzelleştirir. İlk Hristiyanlar ne uğurda can verdiklerini bilirlerdi. Bile bile ölüme yürürlerdi. Ama bugün sağduyuya, en basit sağduyuya inanılırken insanın kendini feda etmek istediği nasıl söylenebilir? Haksızlıkla adaletin, yoksullukla zenginliğin, barışla savaşın bir arada yürümesi gerektiğini kim savunmuştur? Kimse savunmasa bile her gün davranışları ve sözleriyle bu görüşü desteklediği anlaşılan kişilerin sayısı artmaktadır. Zeynin içinde azizlerin katına yükselme isteği yoktu. Yalnız sık sık karşılaştığı için yoksulluk ve hastalığı iyice tanımıştı. Onun işi buydu. Daha iyi hastanelerin acıları daha azalttığını biliyordu. Daha değişik bir düzenle çağımızın pek çok çözümlenemeyen sorununun basitleşeceğini de biliyordu. Bir mermi bir litre süt fiyatına çıkıyor, bir atom denizaltısı koca bir ulusun bir haftalık yiyecek parasına mal oluyorsa hem de bol yiyecek saçmalık işin neresindeydi? Basit, en basit sağduyu ve ötesinde kara bir kuyu, dibi görünmeyen, şizofrenin kendine geldiği anlar ya da esinlemeleriyle karşılaşamayacağı bir kapkara kuyu. Her şeyi böyle görüyor, bu nedenle o akşam konuşmak istiyordu. Komünist değildi. Sol kanattan milletvekili seçilmesinin nedeni görüşlerinin onlarınkilerle uyuşmasıydı. Bu görüşler birbirinin tıpatıp aynı iki gölge gibi üst üste oturuveriyordu. Marksizmin kuramcılarından yani belli bir çerçeveyle sınırlanmış, o çevrenin tutsağı olmuş kişilerden değildi. Her yanı açıktı, çeşitli akımların rahatsız etmeden içinden gelip geçtiklerini hissediyordu. Ama bu akımlardan içini ısıtanları daha çok benimsiyordu. İnsanoğlunun acılarının bireyin çabasıyla geçmeyeceğine sonunda inanmıştı. Salı ve cuma günü öğleden sonraları muayenehanesine dolan yoksul yığınlarına parasız bakması da bir işe yaramıyordu. Dehşete düşmek için hastalarıyla en basit ilacın parasını veremeyen halk yığınlarının sayısını karşılaştırması yetiyordu. Yardımseverlikte de durum aynıydı. Bir yoksula para vermek neye yarardı? Nasılsa yeryüzündeki yoksulların yüzdesinde hiçbir değişiklik olmuyordu. Dünyanın değişebilmesi için düzenin değişmesi gerekliydi. Bu nedenle şimdiki gibi büyük bir gerilim içinde bulunduğu anlar bile sakin ve soğukkanlı, üstelik de güzel olabiliyordu. Bu soğukkanlılık ve durgunluğun gevşeklikle, duygusuzlukla hiç ilgisi yoktu. Ancak gözü dönük kişi kendini duygusuzluğa, gevşekliğe kaptırabilir. Z, gözü dönüklerden değildi. Yalnızca sağduyunun, en basit sağduyunun her şeye yeniden egemen olacağına inanıyordu. Bazı sözcükler gerçek anlamına kavuşacak, bazı davranışlar başlangıçtaki ağırlığını kazanacaktı. Politikacılığı meslek seçme niyetinde değildi. Onun asıl işi doktorluktu. Ülkesinin en ünlü doktorlarından biri, topu topu iki üniversitesi bulunan bir ülkede Atina Üniversitesi profesörüydü. Gençliğinde atletizm yapmış, Balkan şampiyonu bile olmuştu. Geçen yıllarla gövdesi hantallaşmış, onun yerine kafası gelişmişti. Gövdenin güzelliği düşünceye geçmişti, artık düşünce inceleyecek, çevikleşecek ve tüm rekorları kırma gözü pekliğini gösterecekti. Kimsenin yararlanmadığı kaynak bir türlü kurulmaz. Oysa kaynaktan yararlanmak yerinde bir davranıştır. Büyük bir soğuğun egemen olduğu toprağın derinliklerinde demir, çelik, bakır, altın gibi madenler yatar. Günün birinde bu madenlere ihtiyaç duyan insanlar gelir ve onları karanlıktan kurtarırlar. Kaynakların bu türlü kullanılışında hiçbir kötülük yoktur. Önemli olan madenin varlığı ve insanların bu madenlere duydukları ihtiyaçtır. Tek başına insan ne isterse olur. Bu kendinden başka kimseyi ilgilendirmez. Ama büyük kalabalıklara, atsız halk yığınlarına erişmek istediğinde de el altındaki ilişki kurma olanaklarından en uygununu seçmek zorunludur. Bir seçim sorunu ortaya çıkar ama kararı veren olaylardır. Buna sorun bile denemez. İnsan iyice çıldırmamış, sokakta bağırıp çağıranlar gibi gözleri kör olmamış, çevrelerinde en ufak değişiklik olmasını istemeyenlerden değilse, söylensin bakalım bize. Hangi yöntem, parti dememek için yöntem sözcüğünü kullanıyoruz, kişilerin değil de toplumun gelişimine inanır, bizleri açlık, yoksulluk ve felaketten kurtarmaya çalışır, yüzyıllardan beri içimizi buran zavallı balıkların sırtındaki sülükleri andıran alışkanlıklara saplanıp kalmak yerine ileri bir hayvan katına yükselmemizi ister. İnsanlar birbirlerine inandıklarında hayat ne kadar güzelleşir, kadınlar nasıl da gerçek kadınlara, erkekler gerçek erkeklere, insanın sürekliliğini sağlayan bu iki kutuptan yararlanıyoruz, benzer. Hiç durmadan üreyen, tutarlıktan yoksun, bulanık düşlere, büyücülüğe, sihirbazlığa inanan bu yolunu şaşırmış, acınacak yaratıklara değil. Sen bana el ele tutuşalım dediğinde hayat nasıl da güzelleşir. Ölülerin konuştuğu hiç duyulmadı. Bu nedenle sırtlarına büyük bir suç yükleniyor. Bu nedenle sözün değerini hatırlamamak üzere unuttular. Onlar adına konuşmak, onların yokluğunda davalarını savunmak bizlere düşüyor. Gezip dolaşacağı uçsuz bucaksız yerler, uzanacağı bir kumsal, okşayacağı bir kadın bulunmayan kişi korkar. Cılız, başı ağaç yapraklarına, yıldızlarda biten bademlere değmeyen, yumurta ve tavuk kadar gezegenimizle yakın ilişki kurmuş bir yasaya, yer çekimi yasasına alışmış kişi korkar. Oysa başka yasalarla yönetilen öbür gezegenlerde yaşamayı da öğrenmek zorunludur. Düşünce paslanmadıkça aşk hep aşk kalacaktır. Aşkın değişkenleri gövdeleridir. Neyse ki gövdeler değişebilir ama aşk her yüzün, her çift saydam gözün ardında hep aynıdır. Özlem bizi aşan, çevremizdeki duvarları, engelleri istemeyen, öteleri arzulayan bir şeyin özlemidir bu. Sesime karışan senin sesin, çift ses, hiçbir ses, çağların ötesinden gelen bir uyumla güneş kadar değişmez bir şeyi tekrarlayan, gerçekte sen ve ben olmasak da yine biziz aşk. Z karısını seviyordu. Kocasının kendisini aldattığını söyleyerek ağladığında hıçkırıklarla kabaran mavi boyun damarları yaratılışın kaynaklarına gömülen birer kök halini alıyordu. Mermer gibi boynu, insanca eti, ruhun ışığı durmadan gel diyen bir sesti. Gözleri üzerine dikilen ve aşılmış ya da hiç aşılmamış denizlerin gücüyle dolu, büyüleyici, yeryüzüne dönük gözleri, içinde dünyaya bağlanan bir teli titretiyordu. Seni seviyorum diyordu ona, bu beceriksizce sözle yeryüzü yürek boyutlarına ulaşan bir güzellik kazanıyordu ve yeniden gençliğinin derinliklerine gömülü, solukluğu içinde esmer, yanında hissedeceği ana kadar hep aynı, dinmek bilmeyen, gelecek mi gelmeyecek mi kuşkusu ve de ellerinin topraksı tadı. Onunla yitik gençliğini yeniden kazandı. Onunla yeryüzü büyüklüğüne kavuştu. Öğrenim ve askerlik yılları onu küçültmüştü. "Çok içiyorsun," diyordu kadın. "Ne olacak bu işin sonu?" Onunla sevişti, sonra evlendi, daha sonra başka kadınlar tanıdı ama onu hep seviyordu, hep. Bugün bu yabancı kentte hep onun özlemini duyuyordu. İnsan güneşe güvendiğinde hayat nasıl da güzelleşiyordu. Bakıyordun, ötekiler de seninle birlikte bakıyorlardı. Seviyordun, onlar da seninle birlikte seviyordu. Yiyordun ve tek başınaydın. Yanında başka kimse yoktu. Bunun için hayatını düzene koydu. Bunun için milletvekili oldu. Ödeneğini olduğu gibi partiye bırakıyordu. İlgilenmiyordu bu parayla. Ama güneşin doğuşuna hayranlıkla seyredebilmek için, karnını doyurmak, aşktan zevk almak için sağlam bir gövdeye sahip olmak gerektiğini bildiğinden her zaman hoş sayılmayacak bir takım yollara başvurmak zorunda kalıyordu. Yoksa insan hayatı boyunca bir takım sahteliklerle baş başa kalır, yalanlarla yaşaması gerekirdi. Umutla yalanı beklerdi. Aşınmış bir tüp allık görüp kadın dudağının hayalini kurardı. İdeal bir ağızda gezinmekten kenarları yuvarlanmış bu tüp, asla öpülmeyecek dudakların özlemini duyururdu. Öldürseler de ne önemi vardı? Hayatı üzerine çöken tehlikeleri haber aldığında, korkmak şöyle dursun belli belirsiz sevinmişti bile. Bir şeyden, bir tek şeyden güvenliydi. Onların önüne geçmek için en ufak bir hareket yapmayacaktı. Polislerin kışkırtmasıyla bile parmağını kımıldatmamıştı. Gücünü iyi biliyordu, karşısındaki ölebilirdi. Eşine az rastlanır güçteki kişiler gibi de okşamaktan başka şey beceremezdi. Yerinden kalkmış, ötekilerle birlikte dışarı çıkmaya hazırlanıyordu. Maças kendinden geçmiş gibiydi. "Sokakta olup bitenleri aklınız almaz," dedi. "Bizimkilerden oluşan bir çemberle korunmanız gerekli." "Hiç de gerekli değil," sözlerinin ağzından çıktığını duydu. "Karşımızdakiler erkekse teker teker gelirler." Oysa ötekiler karşı görüşteydiler. Ateşle oynamak yersizdi. Dışarıdaki polis güçleri neredeyse karşı göstericileri destekliyordu. Etkili koruma önlemleri almak zorunluydu. Kahramanlığın çağımızda modası geçmişti. Kahramanlığın sözünü eden kim? Bu adamlar o kadar ödlek ki yanımıza bile yaklaşmak yürekliliğini gösteremezler. Acımadan vuruyorlar. Kimse de önlemek için bir hareket yapmıyor. Hadi gidelim. Başa geçti, tezgahının ardından kendisini selamlayan otel sahibini gördü. Kapıdan çıktı, gece iyiden iyiye Selanik'in üzerine çökmüştü. Karşıdaki dükkanın ışıkları alevli bir nabız gibi yanıp sönüyordu. Kendi yüreği çok sakindi. Yanına söyleviyle ilgili notlarından başka şey almamıştı. Hem insanın söyleyecek şeyi olursa konuşmak hiç güç değildi. Güç olan söyleyecek şeyi olmayanların konuşmasıydı. Ötekiler peşinden geliyordu. Başıyla bir işaret yaptı, ardından yürüdüler. Kazasız belasız kavşağı geçtiler ama kapıya birkaç metre kala siyah kazaklı üç genç arkadan saldırıp başına vurarak kaşının üzerinde yara açtılar. Birinin haykırışını duydu. "Ayıp ayıp, bir konuğa yapılıyor bu. Biz de kendimizi uygar sanıyoruz." Yanına koşanlara dayanarak içeri girdi. Büyük bir dalga hızını alıp açık kapıdan içeri dalmak ve toplanma özgürlüğüne saldırmak istedi. Amansız bir direnme sonucu içeridekiler demir kapıyı kapayabildiler. Yalnız Spatopoulos dışarıda yırtıcı hayvanların arasında kalmıştı. Uzun bir süre köpek balıklarının kendisine sakin sakin parçalamak niyetiyle yapıştıklarını sandı. 7. "Daha işin başlangıcı bu," dedi Keller. Bununla dolaylı yoldan Z'ye yapılan saldırıyı belirtiyordu. Baş yemek daha sonra gelecek gündeme. General ses çıkarmadan başını salladı, kayıtsızlık numarasıyla iki adım attı. Bir türlü kanatlanıp uçamayan bu solucana, bu kurda aslında en ufak bir yakınlık, bir saygı duymuyordu. Ama Keller yine de generalin vazgeçilmez adamı, kuyruklu, kuyruksuz, her türlü ilkel hayvanın kaynaştığı çamurdaki gözüydü. Onu işgal yıllarında Pulos'un komandoları arasında tanımıştı. Nefret de etse ziyaretine geldiğinde iyi karşılamak, kahve sunup onunla konuşmak zorundaydı. Her yıl Keller'ın başında bulunduğu örgütün elde ettiği gelirden payını alırdı. Keller'ın hayatını bu örgüt kurtardı. 1944 yılında Almanlarla birlikte Viyana'ya kaçmıştı. Orada kurulan bir sözde Yunan hükümetinin Haberleşme Bakanlığı üzerine aldı ve tehlikeden kurtulduğuna inanıp geri dönene kadar bu işi yaptı. Ama Yunanistan'a girer girmez tutuklandı, vatan haini ve işbirlikçi olarak mahkemede yargılandı. Yaşam boyu hapis cezası yedi. Ancak bu ceza birkaç ayın sonunda özgürlüğünü elde etmesiyle sonuçlandı. Yine de cezaevinin ıslak samanlarından çürüyen ayakları ona zavallı Pulos'la birlikte solcu köpekleri temizlediği yıllarda yaşadığı partizan hayatını hatırlatmıştı. Cezaevinden kurtulduktan sonra kimseye başvurmadı. Kuzey Yunanistan ulusal savunmasına katılanların üye olduğu bu örgütü kurana dek hiçbir iş tutmadı. Unutulmanın ve utancın derinliklerinden yüzeye fırladı. Çünkü polis her zamanki gibi ana şefkatiyle bu harika çocuğu bağrına basmıştı. Öyle ya, kurulan örgütün amacı ülkemizde düzenin korunması gerektiğinde güvenlik kuvvetlerini desteklemek, her türlü yasal yoldan Yunanistan'ın hak ve çıkarlarını korumak, nereden gelirse gelsin Elen düşmanı her türlü çalışmanın önüne geçmek, son nefesine kadar Elen Hristiyan uygarlığını korumak değil miydi? Bu son nokta, Elen Hristiyan uygarlığı, generalin de ilgisini çekti. Başındaki Alman üniforması giymiş haine duyduğu nefrete karşın örgütün hedeflerini sonunda onayladı. Generalin görüşü, Yahudilerin bir İsrail devleti kurmasından sonra güneşteki lekelerin gitgide artmakta oluşuydu. Çünkü güneş Yahudileri aydınlatmak istemiyordu. Sonunda Elen Hristiyan Dünya İmparatorluğuna ulaşacak kısa süreli bir geçiş dönemi yaşıyoruz diyordu. Güneşteki değişiklik ve ulusların sonunun yaklaşması Yahudilerin çevirdiği dolaplarla komünizmin yaygınlaşmasının sonucudur. Keller aptal değildi. Polis bir şeydi, devlet başka şey. Devletin de ilgisini uyandırmak gerekiyordu. Bu amaçla Elenlerin Yayılması adlı bir dergi yayınladı. İnsanı sinirlendiren Alman hayranı içeriğiyle generale bile ters gelen dergi sözde aylıktı. Oysa 2 yılda 3 sayısı yayımlanabildi. Ama bunun pek önemi yoktu. Böyle bir yayın organı İçişleri Bakanlığı tarafından gizlice komünizmle mücadeleye ayrılan paraların içine bir kemirgen gibi süzülmesini sağlıyordu. Sovyet düşmanlığı konusunda yetkili uzmanlardan geriye kalan kırıntıları Keller yuttu. Bu işi çıkarı uğruna semirmek için yapmakla suçlandığında çılgına dönüyor ve savaş öncesi yayımlanan iki gazeteyi hemen ortaya çıkarıveriyordu. Bunlardan biri 1928 yılında Katerini'de komünistlerin kayınbiraderleriyle yeğenlerinden birini boğazladıkları kentin adı çıkardığı Olimpos Haberleri adlı haftalık, öbürü de 1935'te yayımladığı Tarım Bayrağı adlı gazeteydi. Mesleği gazetecilik olmadığı halde hayatın bir takım zorunlulukları vardı. Kendini hep gazeteci diye satardı. Bu gecede olayları öteki muhabirlerin arasında gazeteci olarak izliyordu. Şu akıl almaz milli emniyet, Elen Kralı'nın koruyucusu, Tanrı'nın büyüklüğü, yüce iman, Yunanistan'ın ölümsüzlüğü adlı soydan gelen aptallıkla sakat bulunduğu mahkemece de kabul edilip emekliye ayrılan jandarma albayı Kilkis'in başkanlığını yaptığı örgüt gibi kendisininkine benzeyen daha birçok kuruluş vardı. Ama ülke yöneticileri Kilkis'in örgütüyle ilgilenmemişlerdi. Bu türden bir kuruluş onların gözünde saçmalık kaynağı, kişilikten yoksun ve karışıklık yaratacak unsurları toplayan gereksiz bir örgüttü. Bu nedenle kuruluşuna mahkemece izin verilmediği gibi polisçe de benimsenmemişti. Oysa Keller'inki bir disiplin ve örgütlenme örneğiydi. Her perşembe akşamı adamlarını kentin ona Tumbo kesiminde kısa bir süre önce toprağa verilen Gonos'un altı küçük domuz adlı meyhanesinde toplar, onlara öğütler verirdi. Gonos kapıyı sıkı sıkı kapar, başına da bir çocuk koyup kimsenin içeri girmemesini sağlardı. İşte bu meyhanede Keller yandaşlarına ders verirdi. Bu dersler onun için en büyük neşe kaynağıydı. Onlara komünistlerden, yurttan, dinden, aileden söz ederdi. Birbiriyle uyuşması olanaksız, akıl almaz çeşitlilikteki üyeler ağızları açık onu dinlerlerdi. Keller, De Gaulle'ün gelişinden kısa süre önce yaptıkları son toplantıyı hatırlıyordu. O gün ele aldığı konu, küstahlık ve edepsizlik örneği komünistlerdi. Üyelere neler söylememişti? Sonsuza dek kafasız ve az gelişmiş kalmayalım. Sözde çalışanlar cenneti Rusya'da, işçinin malı yoktur. Hayatını, çalışmasını değerlendirip maaşını artıracak bir patronun değil, hiç tanımadığı, görmediği ve tanımaması gereken birinin hizmetinde geçirir. Çünkü orada devleti yönetenler bizdeki gibi değildir. Aynalarla dolu evlerde otururlar. Bu aynaların ardından herkesi görürler, kendilerine başvuranlar bu yöneticilerin hiçbiriyle görüşemez. Bakın, orada emekçi hayatını kimin hizmetine veriyor? Köylünün birkaç soğan, küçücük bir domates dikecek, avuç içi kadar toprağı, bir ölçek zeytinyağı elde edebileceği tek zeytin ağacı bile yoktur. İşgal yıllarında burada da olduğu gibi her şey karneyle alınır. Siz o sıralar çok gençtiniz, karneyle alışveriş yapmayı bilmezsiniz. Yalnız şunu bilin ki Alman kendisini seven namuslu Yunan yurttaşına yiyecek verirdi. Ama komünistler hemen saldırıp pastasını çalıyor ve zavallı Yunanlıya da açlıktan ölmekten başka çare kalmıyordu. Hey, şefi konuşurken oturduğu yerde horlayan sen, beni dinlesen kafam bir şeylerle dolar. Sen de yangoz, bırak şimdi şarap içmeyi. Zavallı Gonos'un durmadan taşıdığı küçük şarap sürahilerini yangoz süt içer gibi dikip bitiriyordu. Bu yangoz gerçekten büyük bir ayyaş, bir itti ama dövüşmeyi iyi bildiğini kabul etmek gerekiyordu. Bu nedenle örgütün ölüm komandolarında görev almıştı. Şimdi bir daha söylüyorum. Demek ki Bolşeviklerin ülkesi cehennemden farksız. Burada hep birlikte ele verirsek gerçekten bir cennet yaratabiliriz. Her birinizin bir patronu olur ve iyi çalışırsanız daha ne istersiniz? Acemilerden biri sözünü kesmek gözü pekliğini gösterdi. Patronlarla hayat söylediğiniz gibi toz pembe değil pek. Kapa çeneni, önce bir takım kitapları oku da sonra konuş serseri. Önce Mein Kampf'ı oku. Dipnot. Hitler'in ünlü eseri, Kavgam. Sonra salondakilere döndü ve sordu. Hitler kimdi? Meyhanenin dibinden biri şu yanıtı verdi. Dünyayı kurtaracağına yemin eden kişi. Çok güzel. Daha önce söylediklerimi hatırladığınızı görmek beni sevindiriyor. Evet. Hitler, Yahudilerle komünistleri temizlemek, hepsini yeryüzünden silip atmak isteyen kişiydi. Yahudileri temizlemeyi başardı. Oturduğumuz şu kenti Selanik'i örnek alalım. Savaştan önce Yahudiler bu kent nüfusunun yarısıydı. Şimdi Selanik'te kala kala kaç Yahudi kaldı? Köşedeki bakkal var. Tamam, onu sayıyoruz bir. Ya öbürleri ne oldu? Hepsinden sabun yapıldı. Aynı son komünistleri de bekliyordu ama Führer bu işi başaracak zamanı bulamadı. Tam o çağda yeryüzü beklenmedik bir dönüş yaptı. Buzlar alevi yuttu. Hitler dünyamızın yuvarlak değil bir taş ocağı gibi ortasının oyuk olduğunu biliyordu. Bizler bu oyuğun dibinde yaşıyoruz. Yakan, buzların tepesine kadar yükselmek isteyen alev biziz. Sonunda birden donuveren Rusya bozkırlarında ayağı sürçtü ve yuvarlandı. Askerlerin ayakları buza sıkıştı. Komünistler kızaklara atlayarak geldiler ve hepsinin gırtlağını paslı konserve kutularıyla kestiler. Onları tutsak etmeleri gerektiği halde bunu yapmadılar. Tek başlarına, kendilerini savunmaktan ve hareket etmekten aciz askerleri boğazladılar. Ben Almanları yakından tanıdım. Onlarla birlikte Yunanistan'ın toprak bütünlüğüne gölge düşüren komünistlere karşı savaştım.